Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 5. ayrım. Grenada'da onlu yaşlarda bir sevgili bulmak Lisbeth'in aklının ucundan bile geçmemişti. Her şey öylece kendiliğinden gelişmişti. Gecenin bir yarısı barakayı terk eden Lisbeth'in geri dönmek gibi bir niyeti de yoktu. Ama daha ertesi gün onunla kumsalda tekrar buluşmuş, bu sarsak çocuğun arkadaşlığı hoşuna gitmişti. Grenada'da kaldığı 7 hafta boyunca George Blunt hep yanında olmuştu. Gündüzleri bir araya gelmemiş, güneş batarken kumsalda buluşmuş, akşamları barakada geçirmişlerdi. Birlikte gezerlerken onlu yaşlarda iki genç gibi göründüklerinin farkındaydı Lisbeth. Sweet 16. Büyük ihtimal Blunt'in hayatına da heyecan katmıştı. Blunt, matematiğin yanı sıra cinselliği de öğreten bir kadınla karşılaşmıştı. Kapıyı açtı, memnuniyetle gülümsedi. "Arkadaş ister misin?" diye sordu Lisbeth. Lisbeth Salander, Josh Blunt'in barakasından gecenin ikisinde ayrıldı. Bütün bedeni sıcak bir duyguyla kaplanmıştı. Keys Oteli'ne giden yola girmek yerine kumsal boyunca yürüdü. Karanlıkta yalnız yürürken George Blunt'in onu 100 metre geriden izlediğini biliyordu. Bunu bir alışkanlık haline getirmişti Blunt. Onun yanında uyumaya yanaşmayan Lisbeth'in gecenin bir yarısı yalnız otele yürümesini şiddetle protesto etmiş, ona eşlik etmesinin görevi olduğunu inatla savunmuştu. Özellikle de geç saatlere kaldığında. Lisbeth her seferinde onun argümanlarını dinlemiş, arkasından da kararlı bir hayırla isteğini geri çevirmişti. "Canım nereye ve ne zaman isterse giderim, bu kadar. Kesinlikle hayır, beni izlemeni istemiyorum." Onun kendisini gizlice takip ettiğini fark ettiği ilk seferde sinirlenmişti. Ama oğlanın koruyucu içgüdüsünde bir hoşluk bulduğu için sanki kendisini izlediğinin ve ancak otele girdiğini gördükten sonra barakasına döndüğünün farkında değilmiş gibi davranmıştı. Birden saldırıya uğrarsa onun ne yapacağını da çok merak ediyordu. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsa kendisi McIntyre'dan satın alıp çantasının en dış gözünde taşıdığı demir çekice başvurmayı düşünüyordu. Ona göre demir bir çekiç karşısında bertaraf edilemeyecek az sayıda tehdit vardı. Dolunayın parladığı berrak bir geceydi. Gökyüzüne bakan Lisbeth, ufuk çizgisindeki Regulus'un, aslanın kalbi, yıldızını ayırt edebiliyordu. Otele çok yaklaşmışken birden durdu. Otelin hemen alt tarafında, deniz kıyısında biri vardı. Karanlık çöktükten sonra ilk defa kumsalda yaşayan bir ruh görüyordu. Kumsaldaki adamla arasında 100 metre kadar bir mesafe olsa da ay ışığında onu tanımakta güçlük çekmemişti. Bu, 32 numaralı odada kalan pek sayın Doktor Vorwest'ti. Lisbeth hızlı birkaç adımla ağaçların arkasına geçti. Arkasını döndüğünde George Blunt'in de saklandığını fark etti. Adam deniz kenarında ağır adımlarla ileri geri dolaşıyordu. Sigara içiyor, arada bir sanki kumları incelermiş gibi eğiliyordu. Bu pandomim adam birden otele yönelip girişte kaybolana kadar 20 dakika sürdü. Lisbeth, Forbes'in dolaştığı yere gitmeden önce birkaç dakika bekledi. Ağır adımlarla yarım bir daire çizerek kumsalı inceledi. Yalnızca kum, birkaç taş ve midye kabukları vardı. 2 dakika sonra araştırmasına son verip otele döndü. Odasının balkonuna çıktı. Korkulukların üzerinden eğilip komşu odayı kontrol etti. Sessiz ve sakindi. Belli ki akşam kavgası çoktan bitmişti. Bir süre sonra çantasını aldı, bir sigara kağıdı çıkarıp George Blunt'in tedarik ettiği otu sardı. Balkon sandalyesine oturdu, Karayip Denizi'ne bakarak düşüncelere daldı. Yüksek derecede alarma geçmiş radar sistemi gibi hissediyordu kendini. 2. Bölüm. 17 Aralık Cuma. Avukat Nils Erik Buyurman, Sturplan'de Hedon adlı bir kafede pencere kenarına oturmuş, dışarıdaki kalabalığa bakıyordu. Kimseyi ayırt etmeden yalnızca akıp giden kalabalığa. Lisbeth Salander'ı düşünüyordu. Çok sık düşünüyordu Lisbeth'i. Öfkeden kudurarak düşünüyordu. Lisbeth onu ezmişti. Onu hiç unutmayacaktı. İplerini eline almış, aşağılamıştı. Bedenine kelimenin tam anlamıyla silinmez bir işaret kazımıştı. Erkeklik organının hemen üzerine, karnına kazımıştı. Kendi yatağında zincire vurmuş, iyice örselemiş, kolay kolay silinemeyecek açık bir mesaj kazımıştı. Ben sadist bir domuzum. Bir kusmuk, bir tecavüzcüyüm. Stockholm Bölge Mahkemesi, Lisbeth'ı gayrimümeyyiz ilan ederken, buyurmanı da onun üzerine vasi tayin etmişti. Bu, Lisbeth'ın onun insafına terk edilmesi demekti. Buyurman, daha Lisbeth Salander'la karşılaşır karşılaşmaz hayaller kurmaya başlamıştı. Nedenini açıklayamıyordu ama bu kız onu çekmişti. Avukat Nils Buyurman yaptığının sosyal açıdan kabul edilemez olduğunu biliyordu. Yanlış yapmıştı. Davranışı hukuki açıdan da savunulamazdı. Ama bunları bilmesi duygularını gemlemesine yetmemişti. 2 sene önce Aralık ayında Lisbeth'la ilk karşılaştığı andan itibaren duygularına karşı koyamamıştı. Yasalar, kurallar, ahlak, sorumluluk, her şey önemini kaybetmişti. Lisbeth tuhaf bir kızdı. Yetişkindi ama görüntüsü küçük bir çocuk gibiydi. Hayatının kontrolü Buyurman'ın ellerindeydi. Gayrimümeyyiz ilan edilmişti. Sicil kayıtlarını okuyan biri onun itiraz edeceğini aklına bile getirmezdi. Yani masum bir çocuğa tecavüz etmemişti. Dosyasına çok sayıda cinsel deneyim yaşadığı kaydedilmişti. Hatta bu dosyaya bakarak önüne gelenle yattığı bile söylenebilirdi. Sosyal yardım görevlilerinden biri, Lisbeth'ın 17 yaşından beri fahişelik yapıyor olabileceğini yazmış, raporuna bir polis devriyesinin genç kızı Tontolunden'deki bir parkta tanımadığı sarhoş bir adamla yakaladığını da eklemişti. Arabalarını park eden polisler bu iki kişiyi sorgulamıştı. Genç kız sorularını yanıtlamayı reddetmişti. Adam da öylesine sarhoştu ki ne dediği anlaşılmamıştı. Avukat Buyurman'ın bütün bunlardan ulaştığı sonuç çok açıktı. Lisbeth Salander toplumun en alt basamaklarında bir orospuydu. Onun gözetiminde bir orospu. Yani ona sarkmanın hiçbir riski yoktu. Eğer Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün vasilik şubesine şikayet ederse onunla Buyurman'ı karşılaştıran biri yalan söylediğine karar verecekti. Lisbeth mükemmel bir oyuncaktı. Erkek düşkünüydü, sosyal açıdan özürlüydü ve Buyurman'ın ellerine terk edilmişti. İlk defa bir müvekkilinden faydalanmaya kalkıyordu. Daha önce meslek icabı bir araya geldiği birine sırnaşmayı aklına bile getirmemişti. Cinsel fantezilerini doyurmak için fahişelere başvururdu. İhtiyatlı ve ölçülüydü. İyi de para öderdi. Sorun fahişelerle yaşadıklarının gerçek değil, bir tür oyun olmasıydı. İnleyip kıvransın, rol yapsın diye bir kadına para ödüyor, ortaya ancak sokak tiyatrosu kalitesinde bir şey çıkıyordu. Boşanmadan önce karısıyla denemeye kalkmıştı. Ne var ki onun da rızası olduğundan ortaya yine bir oyun çıkmıştı. Lisbeth Salander bu iş için biçilmiş kaftandı. Savunmasızdı. Ne arkadaş ne de akrabaları vardı. Çaresiz, gerçek bir kurbandı. Ve nihayet hırsızı yaratan koşullardı. Ama birden bu yorumunu ezmişti. Hiç tahmin edemeyeceği şiddet ve kararlılıkta bir karşılık görmüştü bu yorumun. O kız aşağılamıştı onu, işkence etmişti. Neredeyse yok da edecekti. Geçen 2 yılda Buyurman'ın hayatı dramatik bir değişikliğe uğramıştı. Lisbeth Salander'ın gece ziyaretinden sonra sanki felç inmişti. Ne düşünebiliyor ne de bir şey yapabiliyordu. Evine kapanmış, telefonlara cevaplamamış, düzenli müşterileriyle görüşememişti. Ancak 2 hafta sonra hastalık raporu almış, randevuları ertelemenin yanı sıra öfkeli müşterileri yatıştırmakta sekreterine kalmıştı. Her gün kendini zorlayarak banyonun kapısına monte edilmiş aynanın karşısına geçip bedenine bakmıştı. En sonunda söküp çıkartmıştı aynayı. Ancak yaz başında dönmüştü bürosuna. Müşterilerini gözden geçirmiş, birçoğunun işini meslektaşlarına devretmişti. Yalnızca fazla zaman harcamadan hukuki yazışmalarla idare edebileceği birkaç şirketi elinde tutmuştu. Geride kalan tek aktif müşterisi Lisbeth Salander'dı. Her ay hesap bilançosunu çıkartıyor ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Vasilik Şubesi'ne rapor yolluyordu. Her şeyi onun istediği gibi yapıyordu. Tamamıyla hayal ürünü bu raporlar Lisbeth'ın artık bir gözetmene ihtiyaç duymadığını belirtiyordu. Yazdığı her rapor Buyurman'a onun varlığını hatırlatıyordu ama çaresiz yazacaktı. Bütün bir yaz ve sonbaharı arpacı kumrusu gibi düşünerek geçirmişti. Ancak Aralık ayında kendini biraz toparlayabilmiş Fransa'ya bir uçak bileti almıştı. Dövmelerinden kurtulabilmek için Marsilya dışındaki bir plastik cerrahi kliniğinde yer ayırtmıştı. Doktor, çirkin harflerle işlenmiş dövmeyi şaşkınlıkla inceledikten sonra önerilerini sıralamıştı. En basit yöntem birkaç defa uygulanacak lazer tedavisiydi. Ama dövmeler, iğneler çok derine saplanarak işlendiğinden bu tedavinin kesin sonuç vereceğinden emin değildi. En gerçekçi yöntem bir dizi deri nakli gibi görünüyordu. Bu da pahalı olması bir yana uzun zaman gerektirirdi. Geride kalan bu 2 yıllık sürede Buyurman, Lisbeth'le bir kez karşılaşmıştı. Ona saldırdığı gece Lisbeth, Buyurman'ın yalnızca hayatının kontrolünü değil, avukatlık bürosu ve dairesinin yedek anahtarlarını da eline almıştı. Onu sürekli izleyeceğini belirtip, bir gece ansızın ziyaretine gelebileceğini söylemişti. Üzerinden 10 ay geçtikten sonra bunun boş bir tehdit olduğuna inanmaya başlamıştı Buyurman. Ama yine de kapılarının kilitlerini değiştirmeye cesaret edememişti. Nisbet'in tehditleri hafife alınmamalıydı. Eğer onu yatakta bir kadınla yakalarsa, Lisbeth'a nasıl tecavüz ettiğini gösteren 90 dakikalık uzun metrajlı filmi basına dağıtacaktı. Ocak ayının ortalarında bir gece saat 3'te ansızın uyanmıştı Buyurman. Niçin uyandığını bilmiyordu. Komodinin üzerinde duran lambayı yaktığında neredeyse aklı başından gidiyordu. Lisbeth yatağın ayak ucunda dikiliyordu. Birdenbire onun odasında vücut bulan bir hayalet gibiydi. Yüzü solgun, ifadesizdi. Elinde o lanet olası elektrik tabancası vardı. "Günaydın avukat Buyurman," demişti. "Seni bu defa uyandırdığım için üzgünüm." "Aman tanrım, bu daha önce de mi geldi ben uyurken?" Buyurman onun blöf yapıp yapmadığını bilemezdi. Tam boğazını temizleyip ağzını açmaya çalıştığında Lisbeth bir işaretle susturmuştu onu. "Seni tek bir nedenle uyandırdım. Yakında uzun süreli bir seyahate çıkacağım. Aylık raporlarını hiç aksatmadan benim lehime yazmaya devam edeceksin. Bundan sonra bir kopyasını evime postalamak yerine hotmail adresime göndereceksin." Ceketinin cebinden 2'ye katlanmış bir kağıt çıkarıp yatağın kenarına koymuştu. "Eğer Sosyal Hizmetler Müdürlüğü beni görmek ister ya da burada bulunmamı gerektirecek başka bir şey çıkarsa bu adrese yazacaksın. Anladın mı?" Buyurman çaresizce başını sallamıştı. "Anladım." "Sus, sesini duymak istemiyorum." Buyurman dişlerini sıkmıştı. Aksi durumda elindeki video kasetini basına göndermekle tehdit ettiğinden onunla ilişkiye geçmeye hiç teşebbüs etmemişti Buyurman. Aylarca eğer Lisbeth ararsa ne söyleyeceğini düşünmüştü. Kendini savunamazdı. Tek çaresi onun insafına sığınmaktı. Eğer konuşma şansı elde ederse bütün o yaptıklarının bir çılgınlık anına denk geldiğini ikna etmeye çalışacaktı Lisbeth'i. Pişmanlığını, yaptıklarının bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtecekti. Lisbeth'in elindeki tehdit unsurundan kurtulabilmek için köpekleşmeye razıydı. "Bırak konuşayım," demişti zavallı bir ifadeyle. "Senden af dilemek istiyorum." Lisbeth onun yalvarmalarını dikkatle dinledikten sonra yatağın korkuluğuna dayanmış, gözlerini hiddetle Buyurman'ın gözlerine dikmişti. "Bana bak, pislik. Seni asla affetmeyeceğim. Ama eğer işini iyi yapar da hakkımdaki gayrimümeyyiz kararını kaldırtırsan seni serbest bırakırım." Buyurman bakışlarını kaçırana kadar öyle kalmıştı. "Bu kız beni süründürecek. Daha önce ne dediysem o. Eğer sana verdiğim görevi başaramazsan elimdeki belgeleri basına veririm. Eğer ben karar vermeden benimle ilişkiye geçmeye kalkarsan ya da bir trafik kazasına kurban gidersem de başına aynı şey gelir. Eğer ben karar vermeden benimle ilişkiye geçmeye kalkarsan ya da bir trafik kazasına kurban gidersem de başına aynı şey gelir. Eğer bir daha bana dokunmaya kalkarsan işte o zaman seni öldürürüm." Buyurman ona inanmıştı. Şüpheye de pazarlığa da yer yoktu. "Bir şey daha var. Seni serbest bıraktığım gün ne istiyorsan yapabilirsin. Ama o zamana kadar Marsilya'daki o kliniğe bir daha adım atmayacaksın. Eğer oraya gidip tedaviye başlarsan yeniden dövme yaparım. Üstelik bu defa alnına." "Siktir, kliniği nereden biliyor?" Lisbeth bir saniyede kaybolmuş, dış kapıyı kilitlerken zayıf bir klik sesi duyulmuştu. sanki buyurmanı bir hayalet ziyarete gelmişti. İşte o an içinde kor gibi bir nefret duygusu parlamış, bütün benliği Lisbeth Salander'ı ezme isteğiyle dolmuştu. Onun ölümünü hayal ediyordu. Dizlerinin üzerine çöküp kendisinden af dilediğini. Acımayacaktı. Boğazına sarılacak, son nefesini verene kadar sıkacaktı. Gözlerini yuvasından, kalbini göğsünden söküp çıkartacaktı. Bu dünyadan köklerini kazıyacaktı. Ama ne tuhaf paradokstur ki, Lisbeth'in gece ziyareti onu tekrar hayata döndürmüş, ruhsal dengesini bulmasına neden olmuştu. Bu kız onun takıntısıydı. Uyanık geçirdiği her an onu düşünüyordu. Sağduyusunu tekrar kazanmıştı. Eğer Lisbeth'i ezmek istiyorsa aklını başına toplamalıydı. Hayatının amacı artık buydu. Lisbeth'in ölümünü hayal etmeyi bıraktığı gün plan yapmaya başlamıştı. Mikael Blomqvist, Cafe Hedon'da avukat Nils Buyurman'ın 2 metre kadar arkasında kafe latte dolu iki sıcak bardağı genel yayın yönetmeni Erika Berger'in masasına taşımakla meşguldü. Ne o ne de Erika Berger Buyurman adını duymuşlardı. Onun farkında bile değillerdi. Erika masada bardaklara yer açmak için burnunu kıvırarak kül tablasını yana itti. Mikael ceketini çıkarıp sandalyenin arkalığına astı. Kül tablasını önüne çekip bir sigara yaktı. Sigara dumanından nefret eden Erika acı dolu gözlerini Mikael'e dikti. Mikael özür dileyip elini sallayarak dumanı dağıtmaya çalıştı. Bıraktığını sanıyordum. Geçici bir durum. Artık sigara dumanı kokan erkeklerle sevişmeyeceğim, dedi Erika gülerek. No problem. O kadar incelemeyen başka kızlar var. Erika kaşlarını çattı. Sorun ne? 20 dakika sonra Charlie ile buluşacağım. Tiyatroya gideceğiz. Charlie, Erika'nın çözüklük arkadaşı Charlotte Rosenberg'ti. Pratisyen kız beni sinir ediyor. Senin şu kadın arkadaşlarından birinin kızı. 2 haftadır yazı işlerinde ve 8 hafta daha bizimle kalacak. Artık onu görmeye tahammül edemiyorum. Sana iştahlı bakışlar fırlatıyor. Bir centilmen gibi davranmanı bekliyorum. Erika, kız daha 17'sinde. Biraz cömert bir hesaplamayla da akıl yaşı tekli rakamlarda seyrediyor. O yalnızca senden etkilenmiş. Büyük ihtimal kahramana tapınma. Dün akşam saat 10.30'da kapı telefonum çaldı. Elinde bir şişe şarapla yukarı çıkmak istedi. Hoppala dedi Erika. Hoppala'ya eğer 20 yaş daha genç olsaydım büyük ihtimal bir saniye bile tereddüt etmezdim. Ama ne var ki o daha 17'sinde ben de 45'ime yaklaşıyorum. Hatırlatma aynı yaştayız. Mikael geriye yaslanıp sigarasını söndürdü. Venestrom olayının Mikael'e yıldız statüsü kazandırması kaçınılmazdı. Geride kalan yılda bir sürü partinin yanı sıra inanılmaz etkinliklere de davet edilmişti. Birçok insanın onu tanıdıkları listesine eklemek istedikleri ortadaydı. Daha önce elini bile sıkmaya tenezzül etmeyenler, şimdi yakınlık kurmak için can atıyorlardı. Bunların çoğu basın çevresinden değil. Basın çevresi onu tanıyordu, iyi ya da kötü bir ilişkileri vardı. Kültürel kimlik denilen kişiler, oyuncular, orta halli yorumcular, ikinci sınıf ünlülerdi. Kısaca Mikael Blomqvist'i özel partilerine ya da akşam yemeğine çağırarak statü kazanmak isteyenlerdi. Geçen yıl bu türden davetler yağmur gibi yağmış, o da çok memnun oldum ama maalesef o gün doluyum türünden cevaplar vermeyi alışkanlık haline getirmişti. O kadar meşhur olmanın kötü yanlarından biri de hakkında bir sürü dedikodu üretilmesiydi. Bir tanıdığı endişeyle telefon açıp Mikael'in uyuşturucu tedavisi için doktora başvurduğu söylentilerinden bahsetmişti. Oysa Mikael, onlu yaşlardayken birkaç marihuana sigarası içmenin dışında uyuşturucu kullanmamıştı. 15 yıl önce bir müzik grubunun şarkıcısı Hollandalı bir kadınla da bir parça kokain almıştı. Alkol tüketimi biraz daha gelişmişti ama az sayıdaki akşam davetleri ve eğlenceler dışında sarhoş olduğu vaki değildi. Birahaneye gittiği zamanlarda da nadiren büyük bardak bira, çoğunlukla da hafifini içerdi. Evdeki içki dolabında bir şişe vodka, hediye gelmiş birkaç şişe malt skoç dışında içki yoktu. Bunların kapağı da senede bir açılırdı. Mikael'in geçici aşk ilişkileri tanıdıkları kadar diğer insanların da malumuydu. Bu da ayrı bir dedikodu malzemesiydi. Son bir yılda bu dedikodular yataktan yatağa gittiği, sürekli kızların peşinden koştuğu ve Stockholm barlarının kadın müşterilerini sıradan geçirdiği efsanesiyle beslenmişti. Hatta öylesine tanıdığı bir gazeteci bir fırsatta seks düşkünlüğü için doktor yardımına başvurmayı düşünüp düşünmediğini sormuştu. Benzer bir durumdan muzdarip Amerikalı bir şarkıcının kliniğe başvurduğunu da eklemişti. Mikael'in kısa ilişkileri sır değildi. Aynı zamanda birkaç kişiyle ilişki sürdürdüğü de oluyordu. Bunun nedenini kendisi de bilmiyordu. Yakışıklılığının farkındaydı ama dayanılmaz bir cazibesi de yoktu. Onda kadınları cezbeden bir şey vardı. Bunu çok sık duyardı. Erika Berger'in yorumuna göre bir tür güven duygusu yayıyor, bu da kadınları rahatlatıyordu. Onunla yatağa gitmek ne zor, ne tehlikeli, ne de çetrefilliydi. Bir şey talep etmiyor ve cinsel tatmin sağlıyordu. Mikael'e göre her şey yaşanması gerektiği gibi yaşanıyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 47. Devamı 6. ayrımda.